Merhaba, ben Nil. Kendi kendime sorduğum bazı soruları, üzerine kafa yorduğum sorunları, doğrusu yanlışı var mıdır karar veremediğim konuları, bazen de sadece merak ettiklerimi arkadaşlarıma soruyorum. Hepimizin alışık olduğu sana fikrini soran oldu mu kalıbına inat, sana soran oldu diyorum.
Bugün Barış'ı arıyorum. Programımıza hoş geldiniz. Çok uzak sesin Barış. Beni duyuyor musun?
Duyuyorum, duyuyorum.
Ha, şimdi harika oldu. Nasılsın?
İyi, senden ne haber?
Benden de iyi. Hadi Barış gerçek erkin bize anlat.
Barış Gerçeker kim? Barış Gerçeker Ankaralı, kolejli, evli, çocuk babası. Kimyagerdi, ilaçta çalıştı bir süre. Sonra radikal bir değişikti. Spor medyasına geçti Opta'yla. Polis statüsüne kafa patlatıyor şu sıralar.
Kolay gelsin.
Sağ ol.
Şimdi sana bir takım sorular hazırladım. Başlıyorum.
Hadi başlayalım.
Şimdi sen de ben de aktif Twitter kullanıyoruz diyebiliriz. Şimdi bu Twitter'da özellikle bazen ortaya bir şey atılıyor. Ve bunun pek manası olmuyor ama ya insanı sinirlendirmeye sebep olabiliyor ya üzmeye sebep oluyor. Bir şekilde gündem olabiliyor. Ama aslında bu manası olmayan ya da değeri olmayan şeylerin belki de sırf etkileşim için yazılmasına rağmen işte retweet edilmesi, gündeme getirilmesi seni sinirlendiriyor mu? Ya da bunca gündemimiz varken böyle boş şeylerle uğraşmak doğru mu?
Çok sinirlendiriyor ya. Yani şimdi Twitter'da bir takip etme mekanizması var. Birisini takip etsen ediyorsun. Kimse seni zorla takip ettirmiyor kimseyi sana. O yüzden hani seçerek takip ettiğim insanların sırf gerizekalıya bak demek için gerçekten benim tüylerim diken diken edecek bir şey benim timeline'ımı düşünmesine uyuz oluyor. Yani açıyorsun bakıyorsun 73'ten takipçisi var alıntılanan tweet'in. İçindeki de gerçekten böyle hani böyle ekrana kafa atmış deden şeylerden bir tanesi. Bak ne yazmak için yani hani bundaki tatmini de anlamıyorum ben. Sonuçta hani Twitter zaten mikroblog olmaktan çıktı ve bir forma dönüştü. Onda tamamız. Ama bu kadar saçma bir şeyi ortaya atmanın çok gerizekalı birisine bakın bu çok gerizekalı demenin bir hazzı yok bende.
Tepki gösteriyor
Ama
musun?
insanlarda niye var bilmiyorum.
Sen tepki gösteriyor musun? Peki niye şunu düşürüyorsunuz abi timeline'e? Yetmedi mi diyor musun?
Sürekli okuyorum ya sürekli. Yani şey var zaten aptal insanları meşhur etmeyi bırakın. Stop making stupid people famous şeyini Türkçesini yazdım ben bir ara. O da bir yerlerde duruyor. Ara sıra birileri atlıyor zaten. Ara sıra ben tekrar atlıyorum. Bir tane de başka şey tweetim var işte. Yani bir yerde Ebola virüsünün fotoğrafını gördüm ben mikroskopla çekilmiş. Çok acayip tamam mı şekli. Böyle hani Ebola olmasa hani al ne bileyim dövmesini falan yaptı herhalde. Abi bir şey. Öyle bir ritim var benim yani. Hani elinize Ebola virüsü gelse ulan şekle bak ne acayip bir herkese yayacak mısınız? Hani bu aptal şeyleri niye yayıyorsunuz? Bunlar da virüs yani.
Evet,
Korona gündeminde
gerçekten.
bu kadar virüs muhabbeti yapmak tuhaf da değil. Ebola üzerinde. Ben onu dediğimde daha korona çıkmamıştı.
Tamam, anladım ama zaten normal şu an her şeyi virüse bağlayabiliriz. Tamam, peki.
Hani hiç anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani bazen gerçekten çok takipçisi olan işte hani Twitter ünlüsü bile olsa belli bir etkisi olan insanlarınki de yayılıyor. Onu hadi bir nebze anlayabiliyorum. Çünkü zaten hani o benim önüme birinden düşecek zaten. Yani hani birinden düşmesi öbürden düşecek. Onlara çok fazla bir şey diyemiyorum da. Böyle çok az takipçili insanlar böyle durup dururken benim blokladığım insanların arasına girmesi. Artık ona girdim ben. Yani hani aptalca bir tane tweet önüme düşerse birisini blokluyorum.
Yapacak bir
Çünkü
şey yok. Sosyal
biliyorum ki
hayatta.
günün devamında gelmeye devam edecek o. Veyahut hani bundaki etkileşimi görünce belki bunun doğru bir şey olduğunu zannedip devam edecek. Ben direkt blokluyorum. Yani artık bloklama konusunda bayağı acımasızım.
Ya bu gerçekten sosyal hayata da keşke adapte olabilen bir özellik olsa bu
Bloklamak
bloklama.
mı?
Kullanırdım. Tamam,
Evet.
peki başka bir soruya geçiyorum. Şimdi sen zaten işte çok uzun zamandır işte sporla ilgileniyorsun, spor yazıları yazıyordun. Şimdi bu işi profesyonel olarak yapıyorsun. Sen de bir nevi en azından kendi arkadaş grubun dışında da bir Twitter ünlüsüsün diyebiliriz spor konusunda. Sana kesin tanımadığın bir sürü insandan olumlu yorumlar da geliyordur, olumsuz yorumlar da geliyordur. Bu hiç tanımadığımız insanların bize böyle arkadaşmışızcasına, kankaymışızcasına, her türlü yorumu yapmaya kendilerini özgür hissetmeleri konusunda ne düşünüyorsun? Sinirlendiğine eminim de.
Ya ona artık aslında Twitter mekanikleri içinde sinirlenmiyorum. Bunun iki tane nedeni var. Çünkü birincisi mesela işte Donald Trump'a da öyle yazıyorlarsa bana niye yazmasınlar? Hani Twitter'ın öyle bir şeyi var. Açıkçası gerçek dünyada karşılığı olmayan bir evet özgürlük alanı var. Adam dediğim gibi Trump'a da yazıyor. Hatta hani bizim ülkemiz şartlarında olmaması gereken kişilere de yazıyorlar. Öyle söyleyeyim. Hani en yuvarlak tabiriyle onlara da yazan var yani. Genelde yurt dışında yaşıyorlar ama olsun. Yazıyorlar. O yüzden hani ben bana ne cüretle bunu yazar demiyorum. Birinci neden bu. İkinci neden de dedim ya burası foruma dönüştü diye. Ben de hani bu işte mail grupları, forumlar falan gibi şeylere yaşı yeten birisi olduğum için de buralardan geldiğim için aslında bu birilerine laf anlatma, işte içimden kafamdan geçen şeyleri illa paylaşmaktan ölürüm durumları vesaire gibi şeyler de bulduğum bir yol vardı benim. Eskiden yani çok eskiden 2000'lerin başında demek lazım. O da şuydu. Birisi çok ciddi bir sessiz bir kalabalık var aslında Twitter'da. Sadece takip ediyor. Zaten görüyorsun. Biri seni takibi alıyor. Bakıyorsun. 75 kişi takip ediyor. Onu hiç kimse takip etmiyor. Tweet yok. Yani adam oraya aslında bir gazete, televizyon kanalı muamelesi yapıyor. Yani hani ne oluyor ne bitiyor oradan öğrenmek için orada. Bir şekilde seni de seçmiş. Senden de bir şey alabileceğini ummuş. Bu mail gruplarında ve forumlarda da böyleydi. Bazıları gelip senin damarına basıyorlar, evet. Ama o gelip senin damarına basan insanlara laf anlatırken zaten ikinci tweetten sonra falan anlıyorsun karşındakinin cevap almak için değil, sadece kendi görüşünü sana empoze etmek için, senin çok yanıldığına emin olmak için falan yazdığını anlıyorsun zaten. Ama ona laf anlatmaya çalışırken, yani derdini anlatmaya çalışırken, laf anlatmak biraz belki üstün bir tabir oldu. Diğer insanlar da görüyorlar yazışmaları ve belki onlar bir şeyler alıyorlar. Yani özellikle forum zamanında çok görüyordum ben bunu. Yani insanlar bana yazmıyorlardı. Milletin yazmaktan çekindiği adamlarla ben tartışıyordum. Ve mesaj geliyor. Daha işte ben de aynı fikirdeyim ama işte buna bulaşamıyorum ben falan gibilerine. Bugün hala kalabalık içinde deliler olan bazı WhatsApp gruplarında da bunu yaşıyorum. Evet ya ağzın payını iyi versin falan. Ya ulan hani orada bir tane deli var ben varım gibi gözüküyorum. Kavga ediyorum biriyle. Özelden millet evet abi bravo yürü hadi falan. Yani bana ne gaz veriyorsunuz? Biriniz evet Barış Aklı deseniz zaten 3 kişi olsak tutacak birisi var yani orada. Ama yok öyle olmuyor genelde. İşte belediye yürüdü sopasını saklamış. Saklamıyoruz. Onun yerine işte şeylerin arkası saklanıp birilerine gaz veriyoruz. O yüzden yani ne bileyim işte geçen Emrah Sefa Gürkan font sordu. 3 tane font yazdım. 2 tane tweet geldi yani cevap. Bir tanesi aman bunu gören benden uzak dursun. Öbürü de işte hayatta almayacağım. Şu tane fontlar. Adam en sevdiğiniz fontları yazdı. Benimkiler demodedir, çirkindir. Oturup tek tek Word'de hangi fontlar var ona bakmadım ki yani.
Ya.
Birine yazdım bunu likeladı. Öbürüne de aynısını yazdım. Öbürü şey dedi. Unfollow'da. Bay bay yani, sen benim tweet font beğenimi beğenmediğin için ben sana cevap verdiğimde sen benle artık daha fazla muhatap olmak istemiyorsan kesinlikle çok doğru bir karar bu yani. Nereden gelsen oraya git.
Twitter'da gerçekten sevdiği font yüzünden unfollow edilen tek insan olarak seni kutluyorum. Mükemmel. Bana şey gibi hissettiriyor ya. Tamam işte tabii ki ya Twitter zaten böyle bir mecra. İşte dediğin gibi herkese yazılıyor bir şey ama ya şimdi mesela diyelim ki sen bir yerde oturuyorsun arkadaşlarınla ve dedi ki abi senin en sevdiğin font ne? Bir anda sanki 3 masa öteden biri "Aa bir dakika yalnız o font sevilmez." gibi atlıyor gibi geliyor bana. Ya sen bir dakika dur yani şu an ben kendi kendime cevap vermişim. Neden her şeye karışıyorsunuz yani? Ben bilmiyorum. Ben sinirleniyorum.
Yani genelleme de yapmak istemiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Bazıları hakikaten yüz buluyor ve astırını istiyor. Yani o ayrı bir konu. Bunu zaten seçemiyorsun. Ve o çizgi geçtikten sonra dönüşün de yok. Yani hani samimi ya cevap veriyorsun laubali olan birisine. Sen gene saygılı veriyorsun cevabı. Siz kullanıyorsun mesela adama karşı o gayet sen falan derken. O gene aynı kitten devam ediyor. Bir daha cevap veriyorsun. Sonra kesiliyor mesela. Sonra bir gün bir daha geliyor. Zaten ikinci, üçüncü de demin dediğim gibi anlıyorsun ya. Onun derdi aslında yani herhangi bir fikir alışverişinde bulunmak değil. O sen etkileşimde olmaktan hoşlanıyor o anda. Bir şekilde bir bir şeyini tatmin ediyor yine yani. Belki işte ne bileyim. Benim onu ciddi cevap verdiğim gibi cevap veren kimse yok belki hayatımda. Bilmiyorum. Yine biraz üstünlük taslıyor olabilirim. Bazısıysa hani o kadar güzel bir çizgide tutturuyor ki bunu. Yani sen dalga geçiyor bir yandan, sen onunla dalga geçince de ofend olmuyor. Böyle güzel hani hiç tanımadığın biriyle lay lay, sen ona satışıyorsun, o sana satışıyor, kakarikitir yapıyorsun, kapanıyor. Hani kimse kimseyi üzmüyor da bir noktada. Böyle örnekler de var. O yüzden hani onlar yüzünden öbürlerine de katlanıyoruz, öyle söyleyeyim.
Anladım. Ya bu arada şey, o üstünlük şeyine gelince, yani ben öyle hissetmiyorum en azından dinlerken. Çünkü aslında bir çıkarım yapıyorsun. O yüzden hani kendini o anlamda bana açıklama gereği duyma. Podcast'ta zaten milyonlar tarafından dinlenmiyor Barış. İstediği gibi konuş. Şimdi aşırı sosyal medya gittim biliyorum ama öyle hazırlayıvermişim soruları. O sırada herhalde ben bunları düşünüyordum. Biz böyle, gerçi senin çok kullandığını görmüyorum. Ama böyle hashtagle birini anma ya da özel bir günü, kötü bir günü anma olayı var ya.
Evet.
Ya ve hani ertesi günde bir anda hiç yokmuş gibi yaşama. Sence bu ayıp mı? Böyle birini tek bir hashtag'e indirgeyip anmak ya da bir günü. Yoksa aslında bir farkındalık sağlamak için hiç yoktan iyi midir?
Ben niye yapmadığımı anlatayım. Zamanında özellikle milli bayramlarda bunu yapıyordum. Bir de işte 2 tane fotoğraf var bir büyük dedemin Atatürk'le. Onları post edip falan. O zaten bir şey de yazmıyordum hatta da millet bakalım o sana çok benziyor akraba mı falan desinler de böyle açık değildi. İrem de katıyordum yani işin içine. Ondan sonra bir süre sonra işte unutursak yüreğimiz kurusun işte izindeyiz işte unutmadıklar falan filan bana şey gelmeye başladı. Hani içmiş olduğum bu durumdan dolayı yalan gelmeye başladı ve ben ondan dolayı bir onun özel günü kutlamayı bıraktım. Bir de Vadebadizm var ya hani 19 Mayıs kutluyorsun Kurban Bayramı'nda adam gelip soruyor mu tamam diye. Ve hani onun ucu bucağı yok. Yani 14 Şubat anneler günü, babalar günü, yılbaşı, kandil falan filan hiçbirine girmiyorum o yüzden. Ben o konuyu o yüzden bıraktım kendi adıma. Twitter'daki hashtaglerin içine girdiğin zaman zaten hani o şey bir nasıl söyleyeyim bir Necdet Uygur, Ali Poyraz oldu spikeri falan yani hani böyle absürt bir yerler komik ama bir yandan da değil yani bilerek seçtim bu iki ismi şu anda spontan gelişmiş olsa da yani çünkü mesela işte tamamen özel gün dışında söylüyorum çok abuk sabuk işte bilmem neler iade edilsin hashtag'in aslında zaten onu niye iade edilmesi gerektiği daha fazla şey bulabiliyor ya.
Doğru.
Özel gün istekleri de öyle. Şimdi 3 Haziran Nazım Hikmet'in vefatı hani herkes onunla ilgili yazıyor, ediyor, görüyor şeyde yazılıyor. Hiç girip tıklayıp bakmadım ama bir gün birisinin gözünün önüne düştüğünde evet ya bugün Nazım Hikmet ölmüştü deyip onunla ilgili bir şeyler hatırlıyorsa onunla ilgili yazıp çiziyorsa Nazım Hikmet'i gene sövmek için bir bahane bulanlardansa onun tarafına bakmaktan yanayım ben.
Evet, açıp iki
Onu
satır
hani
okuyor belki.
sana
Hoşuna gidiyor.
olarak görmüyorum ama mesela işte ne bileyim hani işte Soma felaketinin yıl dönümüyle ilgili bir hashtag gördüğümde de içim buruluyor. Hani bunda tabii iki taraf var. Sonuçta anılan şeyin ne olduğuyla da alakalı. Sonuçta çok büyük önemli bir şairin vefatı anılıyorsa veya o şairin hakkı hep yenmişse bu memlekette orada hani artık yani biz de onları biliyoruz ya yani benim babamın elinden zamanda polis geldiğinde öyle söyleyeyim. Nazım Hikmet kitaplarını alıp gittiler yani. Hani bizim evde yok kalmamıştı. Öyle söyleyeyim. Ama işte benim de çocukken ilk ezberlediğim okul şiiri olmayan şiirdi. Bugün pazar şiiridir Nazım. Şimdi
Ya çok güzel.
onu, o günlere döndüğüm zaman iyi hoş. Ama işte Soma felaketiyle ilgili o bazı fotoğrafları, işte bazı videoları, işte, sevde kirlenmesini falan filan görününce de yani o günden bugüne de hiçbir şey değişmediğini görünce de bu sefer de mutsuz oluyorsun ama o da bir duygu. O da belki canlandırılması gereken, sıcak tutulması gereken bir duygudur. O yüzden hani kimin neye hizmet ettiği zaten hani ve şeyler, makineler, botlar dışındaki şeylerin dışında böyle çok fazla insanların bir misyon edinerek bunu yaptığını düşünmüyorum. Biraz daha samimi buluyorum. Yani ben hala o işte dediğim gibi yani benim için çok bir sakıncası yok. Ben o topa girmiyorum. Gelen şeyin bana ne hissettirdiğine bağlı olarak mutlu oluyorum, mutlu oluyorum. Geçmişe gidiyorum falan hani yaşıyorum çeşitli şeyler.
Ben genelde senin gibi düşünüyorum. Ama işte o Soma örneğini verdin ya mesela. Ben öyle bir şey gördüğüm zaman ya biraz utanıyorum. Yani hani içimin
Aynen.
işte
Utandın mı?
Tamam.
Anladın mı? Ama yani dedim ya, benim özel gün kutlama
şeyler yaşandı telefonla. Alo. Barış'la ne yaşamış olabiliriz ya? Vallahi kapatmayacağım. Buraları da kesebilir miyim bilmiyorum. Bir daha arayayım bakayım. Barış, bir uzay istilası gerçekleşmiş olabilir mi? Çok acayip sesler çıktı telefondan.
Ben duymadım. Podcast'ı
Koyacağım.
koyarsan dinlerim. Ben de direkt kapandı yani. Dedim herhalde kontrolüydü.
Son soruma geçiyorum.
Tamam.
Biz şimdi birazcık zor bir ülkede yaşıyoruz. Hani zaten bunun üzerine
Aynen.
günlerce, yıllarca falan konuşulur ama herkesin günlük bir takım dertleri var. Bunların çoğu da ciddi dertler. Ve biz böyle ister istemez bir sürü zaman şeyden şikayet ediyoruz ya. Ya ulan bakkala gidiyorum, adam güler yüz göstermiyor. Taksiye biniyorum, kolay gelsin diyorum, adam suratıma bakmıyor falan. Böyle şikayetlerimiz oluyor ya. Yani en azından benim oluyor. Sonra da kendi kendime diyorum ki ya bu ülkede birilerinden güler yüz beklemek biraz fazla bir beklenti mi acaba? Sen böyle hissediyor musun ve sence fazla bir beklenti mi?
Tane yandan yaklaşayım buna. Bir tanesi İlker Canikli'nin TEDx konuşmasında var ya, hani bir yerde yemek yerken oradaki garson garsonluğu işte yıldız olana kadar yaptığı bir iş olarak görüyor bizde. Yani garsonluk onun işi değil. O zaten ondan memnun değil yani. O şimdi öyle takılıyor yani. Şimdi senin sözünü ettiğin güler yüz göremediğim şeyin çoğu da genelde hizmet sektöründe. Ondan dolayı öyle bir durum var. Yani adam taksi şoförü. Taksi şoförü olmak istemiyor. Onun yaşamını idame ettiren bir iş oluyor olması bir noktadan sonra onun şükürden kaynaklı bir sempati bile ortadan kaldırıyor iş çok uzadığı zaman. Ve zor işler bunlar genelde. Bir, o yüzden çok fazla beklemiyorum. Yani herkes zaten insanı işlerini severek yapmıyorlar aslında. İnsanı işlerini severek yaptıkları zaman onu alabilirsin bence. Ben ona inanıyorum. Severek yapılmayan bir işte insanların sana güler yüz göstermesi zor. Gösteren de ya hani çok gerçekten kalender bir insandır. Yani senin önceliklerini, senin ihtiyaçlarını bir şekilde öne koyuyordu kendi işini yaparken hala. Veya rol yapıyordu zaten ki onu da istemeyin.
Doğru.
Diğer taraf da şu, onu da gene Gökhan Yücel yazdı geçen de. Vasatın vasatı oluşturmasıyla alakalı bir şey. Yani bir normal var normalde. Bir seviyesi var mesela herhangi bir şeyin. Sonra o iş, o seviye vasatın eline geçmeye başlıyor. Ve gittikçe normalin altına iniyor. İniyor, iniyor, iniyor. Sonra o kadar çok vasat oluyor ki orada o vasat normale dönüşüyor. Yani senin yeni normalin o vasat oluyor. Sonra bu doğal olarak kendi vasatını oluşturuyor bir daha. Yani böyle sürekli aşağıya doğru giden bir şey. Bizdeki durum da biraz bu bence. Çünkü yani işte mutlu değil insanlar. İşlerinden mutlu değiller, işte özel hayatlarından memnun değiller, finansal durumlarından memnun değiller, ülkenin durumundan memnun değiller. Ve bir yandan da işte bütün bunların içinde bir hayat mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Bu gittikçe onları normal aslında olabilecekleri seviyenin altına indiriyor ve bu böyle sarmal olarak sürekli aşağıya doğru gidiyor. Yani bunun yukarı dönmesi için ne olması gerektiğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Düşündüğüm şeylerden bir tanesi bu. Çünkü işte biri iki, biri 6,5 yaşında iki tane çocuğum var. Bu ülkede yaşıyoruz yani. Bu çocuklar bu işte vasat sarmalının içinden nasıl çıkacaklar? Hani nasıl işlere sahip olacaklar? Nasıl insanların altında, yanında, üstünde çalışacaklar da delirmeyecekler? Çünkü bundan 20 sene sonrasından bahsediyoruz. Aşağı yukarı hani onları düşünmeden olmuyor doğal olarak. O yüzden o vasat sarmalı nasıl bir vesileyle kırılacak, ne olacak? Bunu çok merak ediyorum ben de açıkçası. Ve işte o dediğin aslında mutsuzlukta onun sonucu olduğunu düşündüğüm için oraya geliyor. Çünkü insanların birbirine kötü davranma nedeni de o. Ben öyle düşünüyorum en azından. Yani konuşurken sürekli böyle birinci çoğul şahıs kullanan ama hani bireysellikte aslında aynı anda taş çıkartacak kafada bir insanlar topluluğuyuz. Yani hani kimse sıra beklemiyor. Herkes herkesin önüne araba kırıyor trafikte. Herkes sadece o zaman haklı. Herkes bir kar tanesi de biricik. Ama hep konuşurken biz diye konuşuyor. Biz diye bir şey. Senin hayatta sadece sen varsın yani. Karın da yok, çocuğun da yok, annen baban da yok, kardeşin de yok. Sadece sen varsın. Ama işte o Senin içi altı dolu olmadığı için kalabalıkmış gibi hissetmek adına büyük ihtimalle. Hep böyle bir biz var dillerde. O da işte böyle sürekli bir yalancılık koyuyor ortaya. O da aslında işte genel mutsuzluğu örtbas etmek için bulunan bir yol.
Bu arada sen bu babalığa da bağlamışken gerçekten işiniz çok zor. 20 sene sonrasını ya da 30 sene sonrasını neyse belki 5 sene sonrasını bile hayal etmek çok zor. Ama umarım onların mutlu olacağı şekilde olur. Çocuklar için güzel olur umarım. Her şey değişir.
Yani çok tatlılar, çok değişiklikler. Bizim hani onlar için yapmaya istediğimiz çok fazla şey var. Gücümüz onlara yapmaya yeterse en azından bizden daha mutsuz olmazsınlar. Yeter yeter yani, hani oraya geliyor. Yani biz mutsuz değiliz de anlamışsınız yani demek
Anladım,
istediğimi.
anladım, anladım. En azından biraz umutları olsun. Belki biz çok umutlu
Tabii.
değilizdir, mutsuz olmasak da.
Aynen. Yani şu anda zaten çocuk oldukları için çok mutlular, çok eğleniyorlar. Hiçbir şeyin farkında değiller haliyle. Dediğim gibi yani hani bizim şu anda hissettiğimizden daha kötü hissetmeseler, ellerinde umarım daha iyi bir Türkiye olsun, daha iyi bir dünya olsun. Sonrasında kendini hallederler diye umuyoruz onları. Onu o donanıma getirmeye çalışıyoruz. Kafalarını çok fazla sıkmadan.
Umarım. Peki senin benim başka bir konuğum için düşündüğün bir soru var mı? Kendi kendine sorduğun herhangi bir şey olabilir. Neyi
Ya
tartışalım?
düşündüm. Şimdi sen dediğin ya, biraz sosyal medya ağırlıklı olmuş diye. Ben de öyle bir kafa açıcı bir soru buldum aslında.
Hadi söyle.
İşte dünya tarihinde çok dönüm noktası olan iki tane aslında çok büyük dünya savaşı var. Ama hani özellikle İkinci Dünya Savaşı'nı biraz daha biliyoruz. Ve hani farklı açılardan farklı bir özelliği de var. Yani özellikle Nazi Almanya açısından. Benim sorum şu olacaktı. Yani hani 1940'larda yaşadığımızı düşünelim. Ve bir şekilde internetin de var olduğunu ve Twitter'ın da var olduğunu düşün. Yani nasıl bir Twitter olurdu acaba? Yani müsbet veya menfi tarihin akışında bir takım şeylerin değişikliğine yol açar mıydı? Böyle bir şey geldi aklıma. Bu ara işte gene özellikle Trump ve işte Black Lives Matter vesaire üzerinden orada çok farklı bir ortam oluştuğu için yani hani işte Goebbels'in eline Twitter vermek veya işte onun karşılığında Amerikalıların sürekli işte We can do this, İngilizlerin keep calm and carry onlar falan filanlarıyla böyle dolup taşan bir Twitter. Nasıl bir şey olurdu acaba? Onu merak ettim. Yani birisinin bununla ilgili teorik bir şey vardı galiba. Tarihi olaylarla ilgili. Twitter alternatif paralel evreni. Ama keşifler falandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey geldi. Yani hani böyle buna kafa patlatmak isteyen bir konu olursa dalga geçeyim.
Süpermiş. Ama bu soruyu öyle gerçekten dan diye soramam kimseye. Önceden soruyu ispiyonlayacağım. Buna yapılacak bir şey yok. Çünkü çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim.
Ben
Katıldığın için de çok teşekkür ediyorum. Çok
tabii ki
öpüyorum.
bir
Evdekilere de çok selam.
bahsede görüşürüz. Kendine iyi
Görüşürüz
bak.
canım. Bay bay.
Bay bay.
Bay bay.